Ayrım 25.
Bölüm 47. Acı bir sesi andırıyordu. Kafasının arkasından başlayarak saç derisine yayılan ve beynini istila eden güçlü bir bas vuruşuydu sanki. Beynine gömüldükçe çınlaması artmaktaydı. Emma, doğaüstü bir gücün kafasının içini kıskaca aldığını sandı. Önce nabız gibi atan ve giderek yoğunlaşan yaygın bir sancıma, sonra bu sancımanın bir noktada beyninin kalbinde odaklanması. O kadar ıstıraf vericiydi ki gözleri bile ağrıyordu. Göz kapaklarını açamıyordu. Sesler bozuk ve uzaktı. Dünya etrafında dönüyordu. Emma bir hamsterın çarkında gibi hissediyordu kendini. İnsan sesleri yukarıdan aşağıya, önden arkaya yer değiştiriyor ve aynı döngü tekrar başlıyordu. Görüyorsun ki gerekli. İki cesedin üzerindeki üniformaları alalım demiştim sana. Emma'nın aklına birdenbire Matilde Oliver geldi. Kımıldamak, bu acıyla savaşmak istedi. Ama duyduğu azap onu alt etti. Bir süre baygın kaldı. Yağmur sesinden daha güçlü gürültüler, sert şakırtılar tepki vermesini sağladı. Ama bir türlü kendine gelemedi. Ta ki daha sıcak bir ses kulaklarından girip duyu devrelerini harekete geçirene kadar. Emma yağmuru yüzünde hissetti. Birisi kendisiyle konuşmaktaydı. Bu ses, Emma onu tanıyordu. Sakın bir iç kanama ya da bir beyin sarsıntısı çıkarmayın başıma. Hadi uyanın. Tim. Kendisiyle konuşan Tim'di. Emma gözlerini açtı. Gün ışığı zayıf olmasına rağmen dayanılmaz uğultuyu tekrar tetikledi. Emma elinde olmadan inledi. Emma konuşabilir misiniz? Yavaş olun demeyi başardı Emma. Tim ona sıkı sıkı sarıldı. Sesinizi duyduğuma öyle memnunum ki. Çocuklar? Kendisine sarılmış olan Tim'in vücudunda hafif bir değişiklik hissetti. Üniformalı iki adam götürdü onları. Siz adamları durdurmadınız mı? Tüfeğimi Mongovis'e bırakmıştım. Sizi götürmekte olan adamı yakalayıp bir güzel benzettim. Ama öteki o sırada çocuklarla kaçtı. Ölmediğinizden emin olana kadar adamların ikisi de sıra kadem basmışlardı. Ne tarafa gittiler? Ormana mı? Hangar. Gittikleri yer hangar mı? Küçük motorlu bir kayıkları vardı. Bu rezil yağmur olmasaydı yaklaştıklarını duyardık. Bir kayık. Çocuklar kaybolmuştu. Emma bir ürpertiyle sarsıldı. Hissettiği acı ve umutsuzlukla suratı buruştu. Bir soru sormak için ağzını açtı ama tek kelime diyemeden tekrar baygınlığın koynuna yuvarlandı. Emma bir süre sonra kendine geldi. Zonklama değişik bir hal almış, bir dalga gibi oynak ve oyucu bir baş ağrısına dönüşmüştü. Her dalga beynin ta derinliklerine akın ediyor, hemen ardından da geri çekilmek ve bu kısa baskıya henüz maruz kalmış Emma'nın zihnini serbest bırakmak için büzülüyordu. Işık daha katlanılır hale gelmişti. Tim'in uzattığı bir bardak suyu bir dikişte bitirdi. İçine 4 aspirin koydum, işe yaraması lazım dedi Tim. Ahşap bir evdeydiler. Emma kafasının arkasından başlayan dalga çatlamasını bastıracak kadar bir süre sessiz kaldı. Her akını önceden sezip ona eşlik etmek akının etkisini azaltıyordu. Emma'yı hıçkırık tuttuğunda işe yarıyordu bu. İlginç biçimde bu konuda da yaramaktaydı. Açığa doğru mu gittiler diye sordu. Tim başını eğdi. Koydan çıkıp güneye döndüler dedi hüzünlü bir sesle. Ne zaman oldu bu? Ne kadar süre baygın kaldım? 3 saat. Adanın etrafından dolaşıyorlar. Hangara geri dönüyorlar. Tim sakin olması, ayağa kalkmaması için bir elini nazikçe Emma'nın omzuna koydu. Artık elinizden hiçbir şey gelmez dedi. Onları terk etmeyeceğime dair söz verdim çocuklara. Tim Emma'nın çenesine tutup kendisine bakmaya zorladı. Emma artık çok geç. Henüz ölmedilerse siz kendinizi katlettirmek üzere oraya gidinceye kadar öleceklerdir. Küçük bir kıza ve onun kardeşine söz verdim Tim. Bu bir intihar. Size izin veremem. Burada kalın. Bu gece teknenizle yola çıkar, gece yarısı gelip bizi Gerik'in rıhtımından alırsınız. Tim başını iki yana salladı. Mümkün değil bu. Şu halinize bir bakın. Yürüyemiyorsunuz bile. Kendinizi öldürmenize izin vermeyeceğim. Lütfen sizi bir sandalyeye bağlamaya mecbur etmeyin beni. Emma çevresinde destek aradı ve hiçbir şey söylemeden onları seyretmekte olan Mongovis'i gördü. Bu sabah neredeydiniz diye sisteme der gibi sertçe sordu. Tekneye geldi benimle diye açıkladı Tim. Baş parmağıyla Mongovis'i göstererek. Elinden her iş gelen birisi. Birlikte su pompasını tekrar çalıştırabildik ve fırtına süresince içeriye dolan suyu boşalttık. Kumsaldaki evlerden birinin arkasındaki bir atölyedeyken size haber vermek istedim. İşte iki katile o zaman rastladım. Kılık değiştirmişlerdi dedi güçlükle soluyan Emma. Bu kadar saf olduğu için kendisine öyle kızıyordu ki. Hiç düşünmeden ilk umuda sarılmış Matilde Oliver'ı bir dehşetin içine sürüklemişti. Adadaki nöbetçi jandarmaları soydular mutlaka. Normal görünüyorlardı. Yüz ifadeleri neredeyse yumuşaktı diye anlattı Emma heyecandan boğulan bir sesle. Şimdiye kadar bize saldıranlarla alakaları yoktu. Bunlar hayvan değillerdi. Ama hangara geri döndüler diye lafa girdi Mongovits. Bütün diğerleri gibi. Orası onların yuvası. Eminim ki çabucak karınca yuvası misali bir tür hiyerarşi oluşturmuşlardır aralarında. İşçiler, nöbetçiler. Ya bir kraliçe diyerek Mongovits'in sözünü kestim. Her halükarda geçen gece karşımıza çıkanlar karanlıkta görüyorlardı. İnsana özgü bir durum değil bu. Hangarın bodrumunu istila ettiler diye devam etti Mongovits. Böcekler gibi yaşıyorlar. Üstelik bu katiller insan değil, canavar bunlar. Yeter diye bağırdı Emma iki acı dalgası arasında. Önceki planla yetineceğiz. Bu akşam deniz yükseldiğinde buradan çekip gidelim. Tim dikkatle onu inceledi. Ve geriye çark etmek yok. Canımızı kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarılabilecek can olarak bir tek bizimkiler kaldı. Belki günün sonunda Carlos, Henry ve diğerleri de bize katılırlar dedi Mongovits. Söylediği şeye inanmaksızın. Tim onu sertçe payladı. Kesin artık. Dün gece haykırışları duydunuz. Hepsi öldü. Bir saat gecikseydik biz de ölecektik. Hatırlatırım. Emma çökercesine kanepeye bıraktı kendini. Gücünü toplamaya ihtiyacı vardı. Tim haklıydı. Bu durumda ormana gidemezdi. Dayanması mümkün değildi. Uyumak, tekrar gücüne kavuşmak zorundaydı. Kol saatinin alarmı Emma'yı öğlen saat 1'de uyandırdı. Yavaşça kalkıp yüzüne su çarpmaya gitti ve 3 aspirin daha aldı. Parmaklarını kafasının arkasında gezdirince eline koca bir şişlik ve kurumuş kan geldi. Saçlar o bölgede birbirine yapışmıştı. Hala ağrısı vardı ama artık kesinlikle daha katlanılabilir bir düzeydeydi. Tim ve Mongovits mutfakta mango yemekteydiler. Morarmış göz altları ve solgun benizleri bitkinliklerini açığa vuruyordu. Epey uzun bir süredir doğru dürüst uyumamışlardı. Nasılsınız diye sordu Mongovits. Daha iyiyim ama hala başım dönüyor diye yalan söyledi. Gidip tekrar yatın dedi Tim. Biz tekneyle ilgilendik hazır durumda. Dışarıda kimse yok mu diye endişeyle sordu Emma. Hayır, etraf ıssız. Bu sabahki iki herifin üzerimize arkadaşlarını yollamasından korktum. Bu yüzden ev değiştirdik ve hiç gelen giden olmadı. Deniz giderek kötüleşiyor. Bu şartlarda tekrar kayaya binebileceklerinden şüpheliyim. Eğer yayan gelecek olurlarsa da onlar adayı kat edene kadar biraz da şansın yardımıyla biz zaten yola çıkmış oluruz. Kötü görünüyorsunuz diye karşılık verdi Emma. Dinlenmelisiniz. Eğer bu gece uyur kalırsanız işimize yaramazsınız. Tim boyun eğdi. Bunu düşünmüştüm zaten. Emma tekrar uzanıp gözlerini kapattı. Nefesi ağırlaştı. Sonunda bir horlamadan daha hafif bir şekilde ıslık sesleri çıkarmaya başladı. İki adam kapıların önüne en ağır mobilyaların çekildiğinden emin olduktan sonra gürültü yapmadan yatmaya gittiler. Emma bir saat daha bekledi. Özellikle Tim'e yakalanmak istemiyordu. Uyuduğundan emin olması lazımdı. Ev sessizdi. Bu gri öğle sonrasına çatıyı ve camları döven yağmur hareketlilik katmaktaydı sadece. Emma Tim'e hitaben bir not yazdı. Beni bağışlayın. Bir çocuğa verilen söz yeryüzündeki bütün tehlikeleri göze almaya değer. Gece yarısı rahatımda görüşürüz. Size çok güveniyorum. Elinden geldiğince sessiz olmaya çalışarak mutfak çekmecelerini araştırdı. Bir bulaşık bezine sardığı büyük bir bıçağı savaş giysisinin yan ceplerinden birine soktu. Sırt çantasını su şişeleriyle doldurdu. Sonra Tim'in kamasını alarak pencereden çıktı. Dikkat çekmemek için pencereyi ardından kapamayı ihmal etmedi. Bulunduğu yerden yol belirgin gibi geliyordu ona. Ama ormana girince de durum aynı mı olacaktı? Önce tam doğuya yönelerek köyden çıkacağım. Mağaranın yanındaki geçide hedef alarak yamacı takip edeceğim. Sonra hangara kadar hep dümdüz doğu yönünde ilerleyerek öbür vadiye ineceğim. Kimsenin bulunmadığından emin olmak için sokağı inceledi ve sırtını koya dönerek yürümeye başladı. Çok geçmeden sağ tarafındaki son ev gözden kayboldu. Emma arkadan gelen sert bir çamur sıçraması sesiyle olduğu yerde kala kaldı. Arkasına döndü ve aceleyle kendisine yetişmeye çalışan Mongovits'i gördü. Sizi henüz tanımıyorum dedi adam. Nefes nefese yanına geldiğinde ama katır inadına sahip birini görür görmez tanıyacak kadar insanlar hakkında bilgim var. Siz Matilde kardeşini terk edecek tipte biri değilsiniz. Canınız ne istiyorsa söyleyebilirsiniz. Ben kararımı verdim. Mongovits ona elini uzattı. Adım Jean-Louis. Tereddüte kapılan Emma savunmaya çekildi. Onları kurtaracağım. Eve geri götürmeyi düşünüyorsanız beni öldürmeniz gerekecek. Mongovits onun önüne geçti. Kararlısınız. Böylesi daha iyi. Çünkü ben de sizinle geliyorum. Elize Sarayı Başkanlık Bürosu'nda okunmayı bekleyen memorandum. Çevre sorunu başkanın konuşmalarında bir önceliğe sahip olmalıdır. Gezegenin durumu ve bilgimiz dahilindeki bu bozulmanın hızlanması ile ilgili afet raporlarının yığılması dışında Fransızların iklimdeki alt üst oluşlar ve doğal felaketlerde yaşanan patlama karşısında son derece kaygılı oldukları görünmektedir. Böyle bir genel panik ortamında bütçelerin korunması için gerekli olan 1,8'lik büyümeye ulaşılması imkansız bir hedef olacaktır. Bu durumda kısa ve orta vadeli iki önlem öneriyoruz. 1- Öncelikle Fransızlara güven vermek, başkanın taahhüdünü ortaya koyan sık aralıklı konuşmalar yapmak. 2. Biyo ya da ekolojik adı verilen tüm sanayiyi desteklemek için durumdan faydalanmak. Başta otomotiv sektöründe olmak üzere ekonomik ortaklarımız hazırdır. Onları tatmin etmek için birçok noktaya dikkat etmek gerekecektir. LPG gazı miadını doldurmuştur. Benzin kadar CO yayar. Biyoyakıtlar ortaklarımızdan hiçbiri bu yakıtları kullanmaya hazır değildir. Benzine oranla daha yüksek bir oktan yüzdesine sahiptir. Elektrikli araçlar çalışabilecek durumda değildir. Bataryalar çok zayıf, maliyetler yüksektir. Bu durumda onların hibrit ürünlerini desteklemekle hem petrol hem de otomotiv sektöründeki ortaklarımıza güven verilmiş olacaktır. Sanayiciler tarafından her ekonomik sektör için bize bir inceleme raporu sunulacaktır. Bizim de farklı ilanlarla ortaklarımıza el altından destek vermemiz söz konusudur. Sadece başkan, Fransızlara güven vermekle kalmayacak, vatandaşlarımızın taahhüdüne güvenerek duyarlılaştırma kampanyası, can çekişmekte olan bir ekonomiyi canlandırmak ve büyüme hedeflerimize ulaşmak için bir yolda bulunmuş olacaktır. Çevre konusundaki halk baskısı o derecededir ki lobilerin kurallarına uyulduğuna dair muhtemel suçlamalara karşı savaşmak için bundan yararlanılabilir. Hoşnutsuzluğu körüklemek ve sorulara örnek bir soruyla cevap vermek gerekecektir. Küresel aciliyet karşısında bu suçlamaların kabul edilebilir olduğuna inanıyor musunuz? Halkın bir kaygının gerisinde bu kadar kenetlendiği nadir görülür. Bu kaygı gelecek 10 yılların seçim kozu olacaktır. Muhalefetten bir adım önde olmak için şimdiden bu kozu kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle imaj mücadelesini kazanmak için gerçekleştirilebilir ya da son derece yararlı olmasalar bile seri ilanları tavsiye etmekteyiz. Üzerlerinde değişiklik yapma zamanı daha sonra gelecektir. Aynı zamanda kamuoyuna güven verecek bir bilirkişi komitesi kurulması fikrini ortaya atmak gerekmektedir. Bu komite, başkana yakın isimlerden ve sanayi ortaklarımız tarafından sağlanan listelerden seçilmiş bağımsızlardan oluşacaktır. Bu komitenin amacı alınacak önlemleri, yani yukarıda sözünü etmiş olduğumuz önlemleri belirlemek olacaktır. Durum umulmadık bir gelişme içindedir ve ekonomide atılım yapılmasına, ortaklarımızın desteklenmesine, nihayet gelecek seçimlere yönelik yoklamalarda başkanın oylarında belli bir istikrar, hatta bir artış sağlanmasına fırsat verebilir. Bölüm 48. Fenin'in elinde bir Beretta 92 vardı. Namlusu yere bakar vaziyetteki tabancayı dipçiğinden tutarak Peter, Ben ve Jack'a doğru kaldırdı. "Tuvaletleri araştırırken bunu buldum," dedi. "Daha başkaları da var." Peter yaklaşıp silahı elinden aldı. "Evet, gördük onları. Sanırım DGS'ye mensubu 4 teknisyenin deposu orası. Silahları imha etmek gerekir, öyle değil mi?" diye öneride bulunacak. "Pencereden aşağı atabiliriz mesela. Bunlar kanıt yerine geçiyor. Bilim adamlarından oluşan bir grup asla böyle bir cephaneye sahip olmamalıydı. Hiçbir şeye dokunmayalım. Kattaki zinciri kırıp silahlanmak için aşağı inmelerinden korkmuyor musunuz?" diye karşılık verdi Fanny. "Bunu çok uzun süre önce yapabilirlerdi. Ama BND'den dostlarımız onları gözlüyor. Yakalanmadan kapıyı kırabileceklerinden şüpheliyim." Peter silahı diğerlerinin yanına koymaya gitti. Geri dönerken Jack ona seslendi. "Söylesenize, şu DGSE'nin adamları ne işe yarıyorlardı gerçekten? Sizin gelişinize müdahale edebilirlerdi. Sizi zorla geri yollayabilirler ya da sizi..." "Neyse, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Başlangıçta felaket bir gerilim yaşandı. İşlerin çığırından çıkmasına ramak kalmıştı. Şimdi daha fazla şey bildiğim için işin sonu neye varır düşünmeye cesaret edemiyorum. Sanırım merkezin güvenliğini sağlıyorlardı. BND ya da Grom'un araştırmalarıyla ilgilenen başka herhangi bir grup onları kazıklamaya çalışabilirdi çünkü. Kuşkusuz Avrupa Komisyonu'nu beklemiyorlardı. Grubun adamlarından birine müdahale etmemesi için bir işaret yaptığını hatırlıyorum. Krizle mücadeleyi kendisinin yürüttüğünü düşündü muhtemelen. Şimdi buna bin pişman olmuştur. "Bu çok hoş ama arkamızı sağlama almak için somut olarak ne yapıyoruz?" diye sordu Ben. Peter nümerik fotoğraf makinesini çıkardı. "Normalde bir görevin bitişini meslektaşların bir fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiririm. Bu sefer belgelerle yetineceğiz. Bir kenara ayırdığımız önemli olan ne varsa hepsinin yakın çekip fotoğrafını alacağım. Peki ya sonra? Rasathaneyi canlı terk edeceğimize emin olmamız lazım. DGS'ye, BND'nin adamlarının yetkisi altında. Demek ki sakınmamız gerekenler onlar. Bizi suçlayacak birileri varsa bunlar Matyas ve arkadaşları olacaktır. Bu durumda bütün notları, kaçırmalar konusunda BND'ye yapılan imaları bir araya getirip onlara hediye olarak bir zarf hazırlayacağız. Sonra bize rahat vereceklerine inanıyor musun? Dedi şaşkınlıkla ben. Teşekkür niyetine bizi kurşuna da dizebilirler. Tersine bu iyi davranışımızın teminatı olarak çıkışa doğru kendimize bir yol açacağımızı düşünüyorum. Cesetler konusu fazlasıyla can sıkıcı. Yetkilileri ve gazetecileri harekete geçirir. Bence paçayı bu kadar ucuz kurtardıkları için memnun olacaklarını düşünüyorum. Ya Scolette intihar etmeyip de Grom'a inanacak olursak, BND'nin adamları tarafından öldürüldüyse, onu ortadan kaldırmak için elle tutulur tek bir gerekçeleri yoktu. Gece gündüz koridorlarda devreye kesiyorlar. Zarfı kapımın altından atarken onu görmüş ya da intihar ettiği gece odasına geri dönerken suçüstü yakalamış olabilirler. Bize ne söylediği konusunda onu sorguya çekmişler. İş çığırından çıkınca da cinayeti intihar süsü vermişlerdir. Ustaca bir yorum. Hayal gücün kız kardeşiminkinden de geniş. Olayları iyi yanından gör. Davranışlarımızı eskisinden daha fazla kollamıyorlar. Bu demektir ki Scolette onlara bir şey söylememiş. Ya da sahiden intihar etti. Jack konuşmaya katıldı. Bir intiharın gerçekleşmiş olması kabul edilebilir bir şey. Ama 4 ya da 5 intihar için ne demeli? Hayır, bu sizi rahatlatmalı. Peter konuyu sonuca bağladı. Bundan daha iyi bir yol görmüyorum. Dışarı çıktık mı bütün fotoğraflarımızı Avrupa Komisyonu'nun ve basının önüne atacağız. Durum kamuya mal olduğunda DGS'ye karşı korunmuş olacağız. Hadi elimizi çabuk tutalım. Fotoğraf makinesini yakın çekim için en uygun modu ayarlayarak bütün sayfaları numaralamaya başladı. Akşam yemeği saatine kadar her personel fişini, her notu, her analizi ve Grom'un orada ya da Fatohiva'daki faaliyetlerinden söz eden her raporu tanzim etmek için nöbetleşe çalıştılar. Sonra Peter hesap defterlerine girişti. Akşam saat 8'i geçtiğinde gözleri yorulmuş olan Peter mola kararı aldı. Yemekhaneye giderken içeri ayrı ayrı girmeye özen gösterdiler. Diğer astronomları, Grom'un araştırmacı ekibini, ayrıca 4 teknisyenle BND'nin 3 ajanını orada bulmak Peter'ı şaşırttı. Garland ve Grom salonun dip kısmında oturmaktaydılar. Herkes bir araya toplanmıştı. Artık her biri hakkında biraz daha fazla şey bilen Peter, bu derece zıt, bunca menfaatin patlama yaşanmaksızın bir arada var olabilmesi karşısında hayretler içindeydi. İlk sinirlenecek olanın kendisiyle birlikte herkesi de peşinden sürükleyeceğini hepsi biliyor. Her biri eninde sonunda bir sonuca varmak gerektiğinin bilincinde. Diğerinin açık vermesini umup taşlarını öne sürüyor. Sivil insanlar var. Burası önemli bir kurum tarafından denetlenen bir yer. Grom hamlesini iyi düşünmüştü. Başka bir unsur araya girip durumu karıştırdı diye düşündü Peter. Hava durumu. Sadece onları bulundukları yerde abluka altına almakla kalmamış, sanki her grubu kıpırdayamaz hale de getirmişti. Kimse dışarı çıkamazdı. Özellikle de geri adım atmanın mümkün olmadığını bilerek acele karar almamak gerekiyordu. Fırtına durduğunda taraflardan biri ya da diğeri şah ve mat demeyi deneyecekti. Peter, astronomlardan birinin ısıttığı koca tencereden kendisine spagetti alarak bir kenarda tek başına oturmakta olan Ben'in yanına gitmek için masaların arasından dolaştı. Garland çökmüş, Grom'sa bitkin görünüyordu. Suratlarının halini gördün mü diye dalga geçti Ben. Emma'nın mesajı onları hazırlıksız yakaladı diye hatırlattı Peter gülümsemeksizin. Karısının seri katillerle dolu bir adada bulunuyor olmasının onu keyiflendirecek hiçbir yanı yoktu. Hiç olmazsa hayatta ve gizleniyor. Emma'nın kaçmak için bir planı vardı. Bir sonraki gece diye belirtmişti. Bağlantıda sorun yaşanmadan önce. Aradaki saat farkıyla bu kendisi için yarın öğlen demekti. Ben kız kardeşi aklına gelince doğallığını kaybetti. Grup için her şey bitti ve kendisi de bunu biliyor dedi. Küçük açıklamasından sonra kendisine yardım edilebileceğini az çok umuyorduysa da şimdi adanın kendi kobaylarının elinde olduğunu öğrendiğine göre umut diye bir şey kalmadı. Gerland gelip onların yanına oturdu. Havanın düzelmesini bekliyorum. Brüksel'i durumdan haberdar edeceğim diye onları bilgilendirdi. Buradaki durum bizi aşıyor. Seri katiller. Bir bu eksikti. Jandarma tahkikat yapıp yukarıdaki herkesi tutuklayacak. Endişelenmeyin. İlk uçakla sizi Paris'e geri göndereceğim. Ben burada kalmak zorundayım. Üç çam yarmanızla birlikte mi diye sordu Peter. Hiç bilmiyorum. Buna karar verecek olan benim üstüm. Haberleşme bağlantıları kurulur kurulmaz onunla durum saptaması yapacağım. Peki ya tipi daha günlerce böyle devam edecek olursa? Gerland kollarını havaya kaldırdı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sihirbaz değilim ki. Durumun sizin ve karınız için dayanılmaz olduğunu biliyorum. İlk yapacağım şey ona yardım göndermek olacak. Sizi temin ederim ama hava durumuna söz geçiremem. Size bir soru sormak istiyorum ama dürüstçe cevap verin dedi Peter. Biz ilk geldiğimizde aşağıda teleferiğin oradaki adamlar sahiden de jandarma mıydı? Gerland yutkunarak alt dudağını ısırdı. Hayır diye itiraf etti sonunda. Özel dedektif onlar. Durum resmi bir seyre kavuşmadan jandarmayı işin içine dahil edemezdik. Olay birkaç saat içinde gazetecilerin kulağına gitmiş olurdu. Bize neden yalan söylediniz? Başka seçeneğin var mıydı? Yaptığımız işin doğru olduğunu ve Lemuel'ü suçlayacak fazlasıyla şey bulunduğunu biliyordum. Ama eğer size gizli hareket edip ne polise ne hükümete haber vereceğiz deseydim, sizi bu kadar çabuk benimle birlikte yola çıkarabilir miydim? Üstelik hiçbir şey bilmiyordum. Elimde size sunacak hiçbir somut veri yoktu. Sonuç olarak kimse sizi herhangi bir konuda suçlamayacak. Bir denetleme ziyareti yapmak üzere geldik. Siz de ekibe dahildiniz. Çünkü Lemuel teknik yardım çerçevesinde sizin isimlerinizi veriyordu. Buraya gelince bütün bu katakulliyi ortaya çıkardık. Hiç kaygılanmayın. Ya karıma ne söyleyeceksiniz diye sertçe sordu Peter. Gerland sıkılmış bir halde başını iki yana salladı. Böyle bir rezilliği düşünebilmem mümkün değildi. Son derece üzgünüm ve kendinize hiç soru sormadan işinize geldiği gibi bizi kullandınız. Söyleyecek başka bir şey yok. İzin verirseniz şimdi rahat rahat yemeğimi yemek istiyorum. Gerland incinmiş bir tavırla onları bir an için süzdü ve ayağa kalktı. Ben o uzaklaşırken arkasından bakıp işi alaya vurdu. Şeyin adı neydi ya? Ha tamam. Adam Smith'in modelinin tam bir ete kemiğe bürünmüş hali. Mantığı olan hesap makinesi. Sadece çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Üstlerinin ona verdiği görevi kendisi kariyeri için yerine getiriyor. Kullanılan yöntemlerin hiç önemi yok. Gerland raporunu komisyona verecek. Boşluklarla, soru işaretleriyle dolu bir rapor olacak bu. Bir şey bildiği söylenemez. Emma'nın seri katiller ve Gerik'ten söz etmesi sayesinde Grom'un özgün kovaylar kullanıldığını öğrendi. Durumun çoktan çığırından çıkmış olduğunu da böylece anladı. Olayların üzerindeki denetimlerini kaybettiler. Şimdi mümkün olan en kısa zamanda geri dönebilmek için dua edecektir. Elimizde ne varsa üstlerine yolladığım zaman da enayi durumuna düşecek. Kendisiyle alay edildiğini anlayacak ve bu hiç hoşuna gitmeyecek. Fazlasıyla hak etti bunu. Peter ve ben yemeklerini bitirip fotoğraf işini tamamlamak ve BND için bir zarf hazırlamak üzere bodrum katına geri döndüler. Akşamın sonunda Jack, Fanny ve kayınbiraderinden ayrılan Peter zarfı Matyas'a teslim etmeye gitti. Adamı bir koridorda devriye gezerken buldu. Peter ona belgeyi uzattı. Sizi ilgilendiren ne varsa bunun içinde diye açıklamada bulundu. Az sayıda da olsa BND'yi tehlikeye atabilecek bütün bilgiler şimdi ellerinizin arasında. Ben bir şey görmedim. Başım ağrısın istemiyorum. İyi geceler. Matyas sesini çıkarmadı. Peter bacakları titreyerek bodrum kata dönebildi. Ben koridorda onu karşıladım. Biliyorum bu işten hoşlanmayacaksın ama arkamı sağlam almak istiyorum dedi. Kazağını sıyırıp barettalardan birinin pantolonunun dışına taşan dipçiğini gösterdi. Başına bir iş getirmeden önce onu hemen yerine koysan iyi edersin. Şu var ki silah malzemelerini ararken mermilerden başka şeyler de buldum. Gel de gör. Ben onu küçük depoya götürerek 9 milimetrelik mermilerin bulunduğu kutuları kaldırıp altlarından mukavva bir kutu çıkardı ve açtı. Silah için boş şarjörler ararken bunu buldum. Üzerinde kırmızıyla tehlike C4 yazan madeni bir kutu çıkardı. Mukavva kutu dikdörtgen biçiminde benzer kutularla doluydu. Patlayıcı bu. Ambalaj sayısına bakılırsa en az 10 kilo olmalıydı. Ama bütün kutular boş.